Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya ve yeni başlayan programlarımızdan Medeniyet Yolculuğu'na hoş geldiniz efendim. Medeniyet yolculuğunda bu ülkenin çok değerli mütefekkirlerinden, medeniyet üzerine düşünen, kafa yoran, fikir üreten münevverlerimizden Yusuf Kaplan Bey bizlerle birlikte olacak. Programı Halit Serhan Erciverek Bey yönetecek, programı moderatörlüğünü yapacak, birbirinden kıymetli sorularıyla Yusuf Kaplan hocamızı açacak. Hakikaten ufuk açıcı bir yolculuğa çıkacağız. Medeniyet Yolculuğu programında her hafta tam bu saatlerde yayınlanacak programımızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyor sözü programımızın moderatörü Halit Serhan Erciverek Bey'e bırakıyoruz. Hayırlı olsun diyerekten efendim.
Teşekkür ederiz Selahattin Bey. Öncelikle her işimizde yaptığımız gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla inşallah hayırlara vesile olan bir yolculuğa, hayırlara vesile olan bir programa başlamış oluruz.
İnşallah.
Kıymetli hocam Yusuf Kaplan Beyefendi'yi kıymetli dinleyenlerimiz mutlaka tanıyorlardır ve takip ediyorlardır. Gerçekten medeniyet derdi, bu toprakların, bu kültürlerin ürettiği değerlerin derdinde olan bir abimiz, büyüğümüz. Programımızın adı Medeniyet Yolculuğu dedik. Yolculuk denilince az buz bir şeyler anlaşılıyor ama maalesef medeniyet denildiği zaman da herkesin bir şeyler algıladığı bir vaka. Fakat biz burada belki de en doğru kaynaklardan birinden Yusuf Hocam'dan medeniyet denildiğinde neyi anlamalıyız, neyi anlamamalıyız konusunu bir girizgah olarak açalım müsaadenizle hocam.
Buyurun efendim.
Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bizi ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, hilafeti, kulluk bilincini bahşeden, kalemle yazmayı öğreten, celal, cemal ve kemal sahibi Allah'a hamd ederim. Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün kelimelerin toplamı, hakikat ummanı, kainatın övüncü, kıvancı, elçilerin elçisi, öncülerin öncüsü, Efendimiz'e, âline, ashabına, tabiine, tebe-i tabiine, selef-i salihine, çağ açan, çağ aşan, çağrısı, çağını kuran, alim, arif ve hakim şahsiyetlerinden oluşan bütün öncü kuşaklara selam ederim. Buradan bütün Erkam Radyo dinleyicilerine de selamlarımızı iletmiş olalım.
Eksik olmayın hocam.
İlk programda böyle bir giriş yapmak iyi olur diye düşündüm.
Ağzınıza sağlık.
Şimdi çok netameli bir kavram. Dolayısıyla zorlu bir yolculuk olacak gibi anlaşılıyor. Şimdi bir defa ilk önce şunu söyleyeyim. Yani ilk cümle şu olabilir. Burada kurulabilecek. Biz de sadece Türkiye'deki İslami kesimleri, Türkiye'nin bütün kesimlerini değil, İslam dünyasını da kastederek söylüyorum. Biz de içinden geçtiğimiz süreçte, yani yaklaşık 200 yıllık bir süreç bu. İkinci büyük medeniyet krizini yaşadığımız süreç bu. Gök kubbenin çöktüğü bir süreç. Bu süreçte bizde bir medeniyet fikri yok. Yani ilk önce bunun altını çiziyorum. Yani biz sürekli medeniyetten falan bahsediyoruz. Medeniyet kelimesi dillerimizden düşmüyor. Aslında bunun da nedenleri var. Yani zaman zaman psikopatolojik temellere dayandığını da düşünüyorum ben. Yani habire sürekli medeniyetten bahsediyor olmanın psikopatolojik nedenleri, gerekçeleri olduğunu da düşünüyorum.
Yani böyle bir kavrama gerçekte sahip olamamanın verdiği...
Bir o, bir de yani sürekli medeniyet diyoruz. Niye din demiyoruz da medeniyet diyoruz? Niye İslam demiyoruz da medeniyet diyoruz? Burada bir sıkıntı var. Yani bizim yaşadığımız travmayla İslam dünyasının yaşadığı, ülkenin yaşadığı bu bütün İslam dünyasında...
Gelişen komplekslerimizle belki.
Tabii tabii, yani İslam dünyasında yaklaşık yani yarım asırdır bu medeniyet kavramı çok yoğun olarak kullanılıyor. Yarım asırdan önce yani 1850'lerden itibaren 50-60-70'ler yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren medeniyet kavramı yoktu. Yani medeniyet kavramı şu an kutsanmış durumda. Hatta putlaştırılmış durumda. Yani yarım asırdır böyle. Yarım asırdan önce yani bir şey gittiğinizde yani 1,5 asır öncesine gittiğinizde başka bir kavram var orada. Putlaştırdığımız başka bir kavram var. Ne biliyor musun? Kültür.
Evet.
Bu, yani şimdi şöyle ben şöyle bir şey yaptım. Bazen bu tür şeyleri yapmak çok ilginç oluyor. Ben Arap dünyasında, İslam dünyasını da dolayısıyla Batı dünyasında yakından takip ediyorum. Birikim, entelektüel birikimi takip ediyorum. Yani sürekli aksatmadan takip ediyorum. Şimdi ilginç bir karşılaştırma olabilir vereceğim şey. Zihin de açar. Biraz da sarsın, sarsabilir. Evet.
Sarsalım hocam.
Evet, şöyle.
Sarsalım ki her şey yerine
mesela,
otursun.
Mesela 100 sene önce İslam kültürü, Sekafetül İslam kitapları var. Şimdi Hadaratül İslamiye. Şimdi yani iki kitap mesela 100 sene önce kültür, İslam kültürü diye yayınlanan kitabı açıyorum içindekileri. Şimdi işte yaklaşık yarım asırdır İslam medeniyeti olarak yayınlanan kitapları onun şeylerini işte içindekileri falan açıyorum. Yan yana koyuyorum. İşte 100 sene önce İslam kültüründe işte Allah kavramı, İslam kültüründe insan kavramı, İslam kültüründe iktisat anlayışı. Medeniyet kitabına bakıyorsun. Aynı şey İslam medeniyetinde Allah kavramı, İslam medeniyetinde insan tasavvuru, iktisat tasavvuru falan. Bir dakika ya. Yani biz ne yaptığımızı bilmiyoruz aslında. Yani biz sürükleniyoruz.
Bir kompleksin peşinde gidiyoruz.
Yani ama ne yaptığımızı bilmiyoruz işte. Asıl sıkıntı o. Yani problem bizim ne yaptığımızı, nerede durduğumuzu, neyin için yaptığımızı, daha da önemlisi gerçekten bizim burada olup olmadığımızı bilmiyor oluşumuz. Yani biz burada mıyız? Biz burada mıyız? Yani bedenin buradayız. Zihnin burada mıyız? Yani bizim dünya tasavvurumuz, dünyaya bakışımız, İslami ilkeler, hayat tasavvuru, değerler işte neyse tırnak içinde hayatımıza çeki düzen veren dinamikler mi? Yani biz daha doğrusu bizim yani işte tepeden aşağıya kadar yani yukarıdan aşağıya kadar yani tavandan tavana kadar tavandan tavana kadar bizim hayatımızı şekillendiren şey, yönlendiren şey, belirleyen şey İslam mı yoksa aslında mesela sekülerizm dediğimiz şey veya postmodern kültür mü?
Hocam şöyle bir şey.
Mesela bu soruyu sormuyoruz yani. O yüzden biz burada değiliz diyorum ben.
Şöyle bir saptama olabilir mi? Yani demek istediğinizden hareketle müsaadenizle biraz aşağı gibi.
Estağfurullah, tamam.
Şimdi verdiğiniz tarihler önemli. Yani hem İslami düşünce atlas, coğrafya atlasında önce kültür kavramının, İslami kültür kavramının oluşması, sonra da bunun medeniyete dönüşmesi süreçlerine başlangıç olarak kurguladığımız tarihler anladığım kadarıyla 18. yüzyılların ortaları gibi başlıyor hocam.
Gibi.
Sanki bu dönemde çok paralel bir gelişme var. O paralel gelişme de Selahattin Bey, İslam dünyasının Batı dünyası karşısında gerilediğinin iyice ortaya çıktığı bir gündem. Biz bu gerilemeyi bugünkü tarih kitaplarında 16. yüzyıl gibi falan başlatıyoruz ama tabii dışarıdan 500 yıl sonra bakınca 16. yüzyıl demek kolay. İçin 16. yüzyılda yaşayan bir insana sorduğunuz zaman bunu kabul etmez. Biz hala İslam dünyası dünyanın lideridir der. Fakat bu demek 18. yüzyıllarda algılanıyor ve bir reaksiyon gelişiyor. Ve bu reaksiyonun altında da maalesef maalesef büyük oranda bir kompleks var. Bunu gidermek için de bizim de bir kültür algımız var. Çünkü tarihler çok ilginç hocam. Batı'nın ortaya koyduğu özellikle reform ve Rönesans aydınlanma süreci totalinde diyelim. İlk ortaya koyduğu değer sanayileşmeden önce kültür aslında. Kendine göre yani. Bahsediyorum. İşte sanat eserleri de şunlar bunlar. Dolayısıyla buna karşılık koşut değer geliştirilen kültür de tam tarihsel bir tutum var. Bir reaksiyon gelişiyor. Demin buyurdunuz ya yani kendi içimizden gelen bir dinamikle değil, bizim içimizden gelen dinamiğin ne olduğu belli. Kıyamete kadar da değişmeyecek biiznillah. Ama adeta karşı tarafa bir reaksiyon, bak sende o var diyorsun ama bende de var aslında bu deyip onun kavramı üzerinden kendimizi tanımlama boyutuna dönüyor iş.
Evet.
Buyurun hocam.
Şimdi aslında burada mesela kültür kavramı da problemli bir kavram. Mesela bir gerilemeden bahsettiniz. bir gerileme, İslam dünyasının gerileme sürecine girişinden falan bahsettiniz. Şimdi ben bunu kabul etmiyorum. Yani problem biraz da buradan başlıyor. Yani biz gerilemedik. Yani biz geri çekildik.
Evet.
Biz geri çekildik. Yani ilerleme, gerileme kavramları özellikle bizim gibi ülkelerde, yani daha seküler kesimlerde çok daha yoğun olarak kullanılıyor. Yani evet. İslam dünyası geri zaten, gerici.
Doğru. Bu da kötülemenin bir altlığı
tabii,
olmuş oluyor.
Ama burada ilginç bir zihni sorun var. Tabii sizinle ilgili değil.
Yes,
ya ben sizi tanıyorum zaten. Ama böyle bir sıkıntı var. İslami kesimlerde de biz aslında, bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Çok özür dileyerek, bütün dinleyicilerden özür dileyerek söylüyorum. Biz aslında ilerlemeye tapıyoruz.
Evet.
Farkında değiliz. Yani batıya tapıyoruz biz, farkında değiliz. Yani batıyla ilgili ne kadar negatif cümle varsa hepsini kuruyoruz. Ama biz celladına aşık insanlarız. Farkında değiliz. Yani ilerleme gerileme ne demek ya? Çok ideolojik kavramlar bunlar, tanımlamalar.
Doğru.
Yani bir de yani işte şöyle bir bağlamı var, konteksti var. Bu tür adlandırmaların, tariflerin, kavramsallaştırmaların, yani bu kavramın üzerine gitmek lazım. Burada ciddi bir kavramsallaştırma var mı yok mu, ona gitmek lazım. Yani mesela Western Dress diye bir şey icat etti Batılılar.
Evet.
Yani ne yaptılar? İşte 15. 16. yüzyılda bir Rönesans yaptılar. Ondan sonra reform hikayesi. 17. yüzyıl akıl çağı, bilimsel devrimler çağı. 18. yüzyıl aydınlanma çağı. 19. yüzyıl karşı aydınlanma çağı. 20. yüzyıl katastroflar çağı, felaketler çağı. Burada bir ilerleme mi var, gerileme mi var?
Gerileme var. İnsanlık adına gerileme var.
İnsanlık adına gerileme var. Yani biz ilerleme deyince, dolayısıyla onlar ilerledi biz geri kaldık deyince, yani özellikle İslami kesimlerde de çok yaygın bir şey bu. Yani bilimde, teknolojide bir şey yapmadık diye düşünüyoruz. Batılıların bilimde, teknolojide bir şey yapmış olmaları ne anlama geliyor? Yani sonuçta, yani medeniyet deyince de onu anlıyoruz zaten. Medeniyet deyince,
tabii.
Yani işte adamlar gücü ele geçirdiler. Bilim, bir de gücü ele geçirme hikayesi var. Ya biz gücümüzü kaybettik. Dolayısıyla bilim yapamadığı, teknoloji yapamadığı bilmem ne falan. Ya bir dakika ya. Bakın şimdi, yani bir defa bunlar, Batılılar bütün her şeyi bizden alırlar. Bir. Yani 400 sene önce, 500 sene önce her şeyi bizden alırlar. Yani bilim diyorsun değil mi? Bunların hepsini bizden alırlar. Matematiği bizden alırlar, cebiri bizden alırlar, tıbbı bizden alırlar, astronomiyi bizden alırlar, geometri bizden alırlar falan. Bizden alırlar. İki, kendi modernitelerini, yani modern meydan okumalarını, işte o ilerleme dediğimiz uygarlıklarını geliştirirken veya icat ederken, gerçekleştirirken bizim üzerimizden kendi köklerine gittiler. Bizim üzerimizden Greklere gittiler. Yani biz aslında meselenin biraz daha ötesine, asıl olan şeye kafa yoracağımıza, yani asıl meselenin köklerine ineceğimize, tamam mı? Suyun yüzeyinde karşımıza çıkan, sonuç olarak karşımıza çıkan şey neyse ona bakıyoruz. Kabuğa bakıyoruz, görünene bakıyoruz. Sonuca bakıyoruz, nedene bakmıyoruz. Yani bu adamlar hem her şeyi bizden almışlar. İki, hem de kendilerini inşa ederken, modernliği kurarken, uygarlık, modern uygarlığı şekillendirirken, kurarken, kendi köklerine giderken bizim üzerimizden gitmişler. Kendileri denemişler bunu. İskenderiye'de falan denemişler. Grek köklerine dönebilmek için, gidebilmek için becerememişler.
Bizim mutfağımızda pişirilen,
tabii,
Grek...
Yani ben buradan nereye geliyorum? Yani buradan şuraya ilerleme geliyorum. Yani bir defa bunlar çok ideolojik, ambalajlı kavramlar. Yani adamlar, yani modernliğin doğasında var. Yani bir öteki icat etme.
Evet.
Batılıların dolayısıyla modernliğin doğasında bir öteki icat etme. Ötekini bütün negatif anlamlarla
yükleme.
Yükleme anlamlara, ötekine negatif anlamlar yükleme.
Dolayısıyla kendini yükseltme.
Dışlama tabii. Dolayısıyla ötekini devre dışı bırakma. Ötekini kendine bağımlı kılma. Yani ilerleme hangi bakımdan? Diyorsun ki yani ben ilerleyemedik biz. Dolayısıyla biz geri kaldık diyoruz değil mi? Yani zaten zihnin bağlıyorsun.
Tabii.
Zihnen kendine bağlıyorsun. İki, bir de şeye de sürüklüyorsun. Yani biz geri kaldık, onlar ileri gitti. Dolayısıyla bir aşağılık kompleksine de sürüklüyorsun. Yani her bakımdan ilginç bir şekilde zihnen bağlıyorsun, psikolojik olarak da bağlıyorsun. Yani psikolojisini yok ediyorsun, zeminini.
Tabii.
Yani psikolojisi gittiği zaman, kendine güvenini yitirdiği zaman,
kendi güven bir alanını insan, kaydırıyorsunuz.
Tabii. Dolayısıyla zemini kayıyor. Dolayısıyla her şeyini yitirir, ayakta duramaz, yürüyemez, nefes alamaz, göremez.
Buradan şöyle bir şey sorabilir miyiz hocam? Eşya, yani yukarıda az önce bahsettiğimiz göreceli olarak da gerileme, ilerleme gibi kavramlar aslında baktığınız zaman eşya ile olan ilişkilerle tanımlanan kavramlar.
Tabii.
Yani geri de desek, ileri de desek batıya, bugün de dahil, dün de dahil hiçbir aklı selim sahibi insani değerlerle ileriye gittiğini iddia edemiyor batının. Evet. İşte insani değerlerle en ileriye gittiği 100 yılda 2 savaş çıkarttılar, 150 milyon insan öldürdüler. Daha sayılamayanları saymıyoruz bile. Demek ki burada bizim kendi algılarımızda eşyayı bir kutsama tırnak içerisinde var ki eşyada kaynaklanmış görece ilerlemeleri biz medeniyetin veya ne dersek onun adına ilerlemesi kabul ediyoruz.
Şimdi bu çok güzel. Açış güzel oldu. Şimdi şöyle, aslında bir büyü yaptı Batılılar.
Evet.
Bir büyü yaptılar. Evet. Yani bir şekilde dini ortadan kaldırdılar. Dini ortadan kaldırdılar ama seküler büyülerle kitleleri, insanlığı, herkesi büyüleyerek kendi hegemonyalarını meşrulaştırmaya ve sürdürmeye çalışıyorlar. Yani normalde modernite bütün akıl dışı her şeyi reddeder.
Doğru.
Ama tam büyü üzerinden din dışı kutsallıklar icat ederek.
Dogmalar icat ederek.
Din yani. Dışı dogmalar icat ederek, din dışı dinsellikler.
İcat ederek.
İcat ederek aslında varlığını sürdürüyor. Mesela ne bu? İşte mesela film kültürü.
Evet.
Starlar. Ondan sonra
rol modeller.
Futbol kültürü. Starlar.
Starlar.
Ondan sonra hele televizyon futbolu diye bir şey var. O acayip bir şey. Slow motion. Yavaş ya. Çekim. Durduruyorsun. Close up'lar. Ayrıntı çekimler. Terlerini bile gösteriyorsun.
90 dakikalık bir maçın 360 dakika konuşulması.
10 saniyelik şeyle büyülüyorsun. 10 saniyelik görüntüyle. Tamam mı? Tam din dışı kutsallık üretiyorsun. Yani kutsalı yok ediyorsun. Güya gerçek kutsalı bir şekilde önünü tıkıyorsun gerçek kutsalın. Ama kutsalı asla yok edemiyorsun. Bunu anlıyorsun. Onun için kutsalı yok edemeyeceğini
oluşan
anladığın
boşluğa
için din dışı kutsallıklar icat ederek
boşluğu dolduruyorsun. Doğru. Ve o boşluğu da öyle dolduruyorsun
ama bu,
ki.
Ama işte bu işte yani hakikat fikri gidiyor. Mutlak hakikat mutlak fikri gidiyor. Onun yerine ne geliyor? Sahteler geliyor.
Sahteler.
Ama hangi sahteler? Mutlak sahte. Yani tam mutlak sahtenin hükümranlığı bu.
Yani yaşadığımız mutlak fikir anlamında diyorum. Batı'nın en önemli paradigması mutlakiyeti, dogmayı reddetmedir ya.
Tabii.
Fakat onu reddederken onun yerine çaktırmadan amiyane tabiriyle öyle kendi dogmalarını koyuyor ki siz
tabii.
O dogmalarla düşünerek
tabii.
Mutlak hakikatten kopuyorsunuz.
Tabii.
Yani bunu ben biraz şuna benzetiyorum hocam. Sofistlerin Grek'te sabiteleri reddedip
tabii.
Her şeyin ölçüsü insandır demesi gibi. Yani siz her şeyin ölçüsü insandır deyince adeta insanı özgürleştiriyorsunuz tırnak içerisinde ama hiç alakası yok.
Hiç alakası yok.
İnsanı kendine kul hale getiriyorsunuz. Evet. Kendine köle hale getiriyorsunuz.
Tabii. Yani burada güzel oldu. Tam oraya gelecektim ben. Kültür meselesi. Yani ben şunu söylüyorum. Yani bu zihnimizi açabilir. Aslında buralardan gitmemiz lazım. Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız.
Bu çok önemli bir konu hocam. Burada müsaadenizle siz yoralım biraz. Bunu
tamam.
Biraz açsak.
Tabii. Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Yani bizim kullandığımız kavramlar bize mi ait? Yani evet. Medeniyet meselesi böyle bir şey. Mesela medeniyet kelimesi bize ait. Medeniyet kelime bize ait.
Kelime.
Ama kavram bize ait değil.
İçi bizim değil.
Yahu lütfen biraz yani nasıl bir felakettir bu. Yani bir medeniyetin çocuklarının başına gelebilecek en büyük felaket bu bence. Yani kelime sana ait. Sen onun için dolduramıyorsun, kavramlaştıramıyorsun. Kavram başkasına ait. Yani ben medeniyet dediğimde biz, bu ülkenin çocukları, bu coğrafyanın çocukları, bu ümmetin çocukları medeniyet dediğimizde Batı uygarlığının neyse onu anlıyoruz.
Evet, doğru.
Batı uygarlığından ne anlıyorsak. İşte kentleşme diyor, akıl diyor, bilim diyor, bilmem ne falan filan.
Hocam
film
çok ironik bir örnek. Orta Çağ mesela. Biz orta çağ karanlığı diye bir kavram kullanıyoruz değil mi?
Tabii.
Yani biz, sizler bizler kullanmayız da kullanılıyor.
Tabii.
Ya orta çağ kime karanlık, kime aydınlık? Bir bakalım yani bu kavramı.
Bir de şuraya bakalım. Bir de o yani bir de şurasına bakalım. Şimdi iyi de bana ne orta çağdan? Allah'ıma sabirin. Yani ben orta çağ diye bir şey yaşamadım ki.
Tabii.
Yani ilerleme gerileme meselesiyle ilgili bu. Yani adamlar tarihi şey yapmışlar, dilimleri ayırmışlar.
Ayırmışlar.
Yani bir antikite var, kadim, kadim de demiyor, antikite. Yani eski çağ.
Eski çağ. Kadim derse
eski,
sahiplenecek çünkü.
Tabii. Eski iki, bir orta çağ var. Üç, bir de modern çağ var, yeni çağ var. Yani eski, orta çağ, dolayısıyla yeni çağ. Yani orta çağ, değil mi? Mesela bütün Hintliler veya Çinliler kendi tarihlerini yazarken neye göre yazıyorlar? İşte yani bu tarih dönemleştirmesine göre yazıyorlar. Bu periyodizasyon.
Abi bunlar hiç alakalı yok adamların.
İlgisi yok. Yani yani Hindistan'ın, Çin'in orta çağı yok ki ya.
Yok.
Bu sanki bu evrensel, bütün herkes bunu yaşamış gibi algılıyoruz biz. Yani beni çıldırtan şey biliyor musunuz? Bazen fıttırıyorum ya. Diyorum kardeşim ya benim orta çağım yok ki. İşte diyor ki mesela hocamız, arkadaşımız ilahiyattan profesör, arkadaşımız, hocamız diyor ki birisi saldırıyor dine değil mi? İşte orta çağ karanlığı falan diye saldırıyor. Diyor ki benim orta çağım aydınlıktı diyor. Ya bir dakika benim orta çağım yoktu bir defa. İlk önce bunu kuracaksın. Yani kendini ona göre tanımlıyorsun. Kendini hala batıya göre tanımlıyorsun ya. Kendini kendine göre tanımlayacaksın. Kendini kendine, ya kendin yok çünkü.
Yok.
Abi kendin yok. Bunun farkında değilsin. Yani o yüzden yani bu programda yani inşallah kendimizi tabii fark etme.
Kavramları yerine
farkımızı fark hocam etme. Farkımızı fark etme. Dolayısıyla tefrik melekeleri ara vereceğiz galiba.
Evet.
Ben şöyle bir cümle kurayım.
Buyurun
aradan
hocam
sonra devam edelim.
Buyurun hocam.
Bu biraz sarsın. Ezberleri bozalım.
Sonrasına kültür, hazırlanalım.
Tabii.
Buyurun.
Kültür en büyük küfürdür.
Peki.
Yani küfür örten demek.
Küfür örten demek. Tabii o anlamda.
Tabii örtme.
Örtme anlamında.
Sabiteler falan deyince siz oraya geldi.
Tamam hocam.
Yani kültür en büyük küfürdür. Bizde kültür diye bir şey yoktur. Tamam mı? Yani ilginç bir şey. Yani dolayısıyla bizde hayat vardır. Hayat ve hakikat vardır. Sabiteler ve değişkenler vardır.
Vardır.
Hayat vardır bizde. Hayat ölmemiştir. Biz ölmüşüz.
Batı kültür tarihinde hepimize de dayatılan ve öğretilen bütün eğitim sistemimizde işte ilk çağ onların nitelemesiyle olumludur. Orta çağ karanlıktır ve yeni çağ. Ve bu yeni çağda onlara göre aydınlanma, reformun Rönesans'ın getirdiği, daha sonra da aydınlanma, sanayi devriminin getirdiği, belki de kurumsal bazda işte insan haklarının, demokrasinin gibi olumlu tırnak içerisinde kavramların yüklendiği belki de ideal çağdır. Şimdi bu üç çağa baktığınız zaman tek tek isimleri üzerinde durabiliriz ama benim şöyle bir sorum olacak. Aslında burada üçünde de İslam'a ilişkin, İslamiyet dönemlerine ilişkin bir negatifizasyon var. Yani antikite dönemi dediğiniz Grek dönemi veya ilk çağ döneminde tırnak içerisinde İslamiyet yok. Yani o zaman da bir hak din var ama şey yok. Yani bizim
niye
alnımızdan.
İlk çağ bir defa değil mi? Niye ilk çağ?
Ne zaman ilk
ne
çağ?
Ne demek ilk çağ?
Yani hangi neye göre belirliyorsunuz bunu ilk
Allah'ım
çağ diye?
Allah'ım sabirin ya. İnsanlar hiç sormuyor bu soruları. Niye ilk çağ ya?
Bir yandan diyorsunuz ki tarih yazının bulunmasıyla başlar. Milattan önce 10 bin.
Oraya
demiyorsunuz. Dönüp siz Grek'e diyorsunuz. Çünkü kendi kökünüz orada diye.
Bir de Grekler işin ilginç tarafı şu. Yani biraz şey olsun diye söylüyorum.
Buyurun, buyurun.
Siz sorunuzu unutmazsanız iyi olur.
Estağfurullah.
Muhabbet olsun. Yani Greklerde mesela yani kışkırtıcı bir cümle kurayım. Nietzsche çok büyük adam. Nietzsche çok büyük adam.
Ben de farkındayım hocam. Yani hakkını yiyoruz biz onun biraz.
Kesinlikle. Nietzsche şöyle bir cümle kurar. Batı uygarlığı, 2500 yıllık Batı uygarlığı köle psikolojisi üzerine kurulmuştur der.
Hmm.
Ne demek ya şimdi? Yani bununla birkaç program yaparız bu cümle üzerinden.
Hocam
bak şimdi neyi kastediyor biliyor musun? Yani veya kısaca açıklayalım.
Buyurun.
Siz oradan
devam edelim.
Devam ederseniz iyi olur. Diyor ki yani işte ilk çağ işte Greklerden başlatıyor. Kardeşim Sümerler yok mu? Mısırlar yok mu? Çinler yok mu? Hintler yok mu? Latin Amerika'da bir sürü medeniyetler var. Yani yani Maya, İnka, Aztekleri falan yani bir şekilde laf olarak biliyoruz. Ondan önce birinci dalga medeniyetleri var. Bunlar ikinci dalga Latin Amerika medeniyetleri. Yani Olmekler var, Şamenler var. Çok enteresan.
Tabii.
Şeyleri enteresan. kültürleri, zihin yapıları, dünyaya bakışları falan çok enteresan. Bunları konuşmak lazım. Yani köle psikolojisi, Batı uygarlığı köle psikolojisi üzerine kurulmuştur derken anlamamız gereken şey şu: düşünce kendilerine ait değil. Felsefe, ya yani en kendilerine ait olan şey aslında Greklere ait olan, en fazla ait olduğunu söyleyebileceğimiz şey felsefe. O bile kendilerine ait değil. Yani Eflatun gitmiş ta Mısır'a kadar gitmiş. Aynen, Hind'e kadar gitmiş bilmem ne. Hind'e kadar gittiği.
Yani Herodot tarihini okursanız hocam, okumuşsunuz mutlaka. Yani
tabii.
Özür dilerim bu ifademden. Herodot tarihinde bu ötekileştirme çok net ortaya
çok
çıkıyor.
Çok net tabii.
Herodot Fars'ı gezerken, yani İran'ı gezerken, Mısır'ı gezerken, tabirimi mazur gün ağzı açık geziyor medeniyet.
Tabii, tabii.
Yani oradaki gelişmişlik karşısında tabii. Fikri olarak da felsefi olarak da. Buyurun hocam.
Yani felsefe, yani düşünce kendilerine ait değil. Din kendilerine ait değil. Kültür kendilerine ait değil. Yani her şeyi başkalarından aldıkları için bir lek var. Yani psikanalist, çağımızın en parlak psikanalistidir. Yani Freud'den, Carl Gustav Jung'dan sonraki en büyük psikanalisttir. Ateist bir adamdır. Yani bir eksiklikten bahseder o. Yani modern insanda bir eksiklik olduğunu söyler.
Güzel.
Tamam mı? İlginç bir şey o. Yani bu modern insanda değil. Bütün modern insanın en önemli özelliği o eksikliği örtmeye çalışması, yok etmeye çalışması, üzerine örtmeye çalışması, tamam mı? O eksiklik ne? Onun üzerinde kafa yorabiliriz.
Kültür en büyük küfürdür'e buradan mı geliyoruz?
Buradan geleceğiz.
Buyurun.
Şimdi bakın, Lacan'dan laf açıldı. Evet. Lacan'dan yani
ne diyor hocam o? Yani bunu şuradan geldik. Ben müsaadenizle dinleyicilerimize biraz açayım. Dedik ki Batı'nın aslında sahip olduğunu iddia ettiği değerlerin hiçbiri kendinden üreyen değerler değil.
Tabii.
Hangi değerler bunlar? Felsefe diyor isek eğer veya temel insani hümaniter değerler diyorsak eğer, bunların hepsinin kökü Grek'ten geliyor dedik.
Evet.
Kurgusal kurumsal değerler diyorsak, onlar da işte ne kadar Batı tartışılır? Roma Latin daha aşağıdan gelen kültürler. Dolayısıyla burada Batı'nın kendine ait olmayan değerleri alması, ama çok önemli bir fark var. Mesela İslam düşünürlerinin büyük kısmı da Greği, Latin'i dönmüş, incelemişler. Ama bunları hiçbir kompleks öğretmeksizin almış ve fikirlerine beslediği yerlerde de belirtmişler.
Tabii.
Mesela Batı'da bunu göremezsiniz.
İşte bu lek dengini.
Heh.
Ya bu eksiklik dengini. Yani o yüzden örtmeye çalışıyor. Yani kendi
üretmiş
zaafını,
gibi davranıyor.
Tabii kendi zaafını örtmeye çalışıyor. Acayip bir şekilde örtmeye çalışıyor. Mesela şöyle bir şey söylüyorum ben. Cümle bu. Yani İslam dünyasında yaşayan akademisyenlerin, entelektüellerin, yani bir şekilde eli kalem tutan, zihni işleyen parlak insanların üzerinde kafa yorması gereken meselelerden biri bu. Deşelemesi gereken meselelerden biri bu. Üzerine gitmeleri gereken. Kant'ın damarlarında Gazali dolaşır. Ama Kant'ın hiçbir eserinde Gazali zikredilmez.
Bravo. Hocam bir tek, yani bu adamların bu tırnak içerisindeki ahlaksızlığı o her alanda var. Yani örnek, en basit örneğinden La Fontaine'i dönün okuyun. La Fontaine'in çoğu hikayesi Mesnevi'den, affedersiniz, aşırmadır.
Ya neler var neler aslında.
Yani hangi alana girseniz, sosyoloji mi diyorsunuz İbn Haldun'dan çalmadır. Hikmet felsefe mi diyorsunuz Gazali'den, İbn Rüşd'den çalmadır.
Ama işte bu bazen ilginç tipler çıkıyor. Yani bütün oyunu bozuyorlar.
Yani kral yani çıplak diyorlar.
Kuruyor acayip bir bina kuruyor. O binayı
bir
tane manyak çıkıyor. Molla kalsın. Yani bizdeki şey
karşılığı.
Darmadı var diyor. Bir cümle kuruyor. Mesela Arnold Toynbee çıktı. Çağımızın iki büyük tarihçisinden, tarih felsefecisinden biri. Yani öbürü Fernand Braudel. Şimdi adam bir cümle kurdu. Dedi ki tarihte, tarih biliminde, yani tarihte derken tarih biliminde ortaya konan bütün birikim, bizim Batı'da ortaya koyduğumuz bütün birikim, tarih adına, tarih bilim adına, tarih konusuna yaptığımız araştırmalar, vardığımız sonuçlar, kurduğumuz cümleler İbn Haldun'a düşünmüş bir dipnottan ibarettir dedi.
Müthiş bir cümle. Bir daha tekrar edebilir miyiz hocam?
Tarih konusunda, biliminde kurulan cümleler, yapılan araştırmalar, varılan sonuçlar, bütün Batı'da geliştirilen teoriler, tamam mı? Tarih bilimi, tarih felsefesi, İbn Haldun'a düşünmüş bir dipnottan ibarettir dedi.
Hocam şuna müsterî olun. Arnold Toynbee bir tarihçi değil mi? Tarih felsefesi. Tabii. Tarihçi. Hı. Bunu vicdan sahibi bir felsefeci ve vicdan sahibi bir sosyolog, vicdan sahibi bir siyaset bilimci aynı cümleyi kurardı. Başındaki tarihi değiştirir.
Tabii işte yani iş bu nereye geldik? Yani mesela sadece bu mesele üzerinden gidilebilir. Vakit var mı bilmiyorum ama biraz...
Devam edelim hocam. Evet, yani biraz daha vaktimiz mesela, var. Önemli bir yerdeyiz.
Mesela Gazali, lek meselesi, eksiklik, Batı uygarlığının köle psikolojisi üzerine kurulması falan oradan geldik. Küfür.
Özür dilerim, orada köleliği şöyle mi algılıyor? Yani kendinde olmayan değerleri alıyor. Hı. Kendinde olmamanın ayıbını setrederek kendiymiş gibi davranıyor.
Ya o yüzden öteki icat ediyor.
Öteki icat ediyor.
Tabii bir kendi yok.
Anladım.
Bir self yok, öz yani, yok aslında.
Yani hırsızlık malı elinde yakalanan adamın, affedersiniz, çirkefliği gibi davranıyor. Gibi. Anlaşıldı.
Çok güzel yani. Bu metafor açıklayıcı oldu. Güzel. Estağfurullah. Yani şimdi öz yok. Kendine ait bir öz yok.
Öz,
öz olmadığı için bunu şöyle açayım. Yani dinleyicilerin zihninde açabilir bu. Yani şöyle yani... araba sürerek dinleyen arkadaşlar varsa biraz dikkatli sürsünler.
Buyurun.
Şimdi bakın. Öz olmadığı için kölelik kat sayısı yükseliyor. Tamam mı?
Hmm.
Haksızlık yapma kat sayısı artıyor.
Evet.
Yani çünkü gücü ele geçirince...
Çok sonralara söylenecek bir söz var, söylemeyeyim.
Tabii, gücü...
Hikmet yok diyeceğim ama şimdi hikmet
tabii,
nereden...
Tabii tabii oraya girersen
oraya gelmeyelim, o zaman. Tamam, evet. Peki batıda
yani,
öz yok, tamam.
Gücü ele geçirme kaygısı güdüyor o zaman.
Ve zalim oluyor.
Ve güç... Yani ilk önce güce boyun eğiyor.
Hah.
İlk önce güce boyun eğiyor. Ondan sonra gücü ele geçirmek için her yolu deniyor. Gücü ele geçiriyor. Gücü ele geçirdikten sonra herkesi kendi gücüne boyun eğdirmeye çalışıyor. Bu Yahudi psikolojisi.
Çünkü taptığı güç onun.
Tabii güce tapıyor. Niye güce tapıyor? Çünkü bir eksiklik var. Bu ontolojik güvensizlik duygusu işte bu. Yani kendinde öz yok.
Burada öz kendine ait değil. Açabilir miyim hocam müsaadenizle? Burada bahsettiğimiz dinleyicilerimizi şöyle açalım. Burada bahsettiğimiz güç... Vurma, kırma, egemen olma, hegemonya değil. Bu bilginin gücü de olabilir.
Tabii.
Felsefenin gücü de olabilir. Zihnin gücü de olabilir. Yani herhangi bir değersel kavramı kendinde öğretmediği için onun oluşturduğu güç, güce bir şekilde ulaşıyor. Ulaştığı zaman da bunu alıyor. Ötekileştirme suretiyle aslında o gücü devşirdiği kişilerin üstüne kullanıyor.
İşte çok güzel bu. Aslında yapılan şey şu. Yani bütün bilim, düşünce, sanat, ahlak adına geliştirilen her şeyi pratik güce dönüştürüyor.
Bravo.
Araç haline getiriyor.
Bravo.
Yani ilkeleri yitiriyor. Bakın ilk yani kültür meselesine işte buralardan falan giriş yapabiliriz. Kültür mü? Şimdi şu, özle ilgili cümle kuracaktım. O cümle.
Buyurun.
O cümleler zihin açıcı olabilir demiştim. Şimdi bakın eğer özünüz ne kadar gürse o kadar özgürsünüz demektir.
Bravo.
Yani her şeyi dışarıdan alıyorsanız. Başkalarından alıyorsanız hem bunu 2500'lük Batı tarihi için söylüyorum hem de şu an bizim yaşadığımız iki asırdır yaşadığımız medeniyet krizi sürecinde sürüklendiğimiz aşağılık kompleksinin bizi fırlattığı yeri görebilmemiz açısından söylüyorum.
Hocam
özünüz
ne kadar güçlüyse
ne kadar gürse
gürse
o kadar özgürsünüz. O kadar özgürsünüz.
Güzel. Özgürlüğü de bağlamış olduk.
Özünüz ne kadar gürse güçlüyse sözünüz o kadar güçlü ve etkilidir, etkileyicidir. Özünüz ne kadar gürse, güçlüyse gözünüz o kadar keskin görür. Yani bütün bunların hepsi, yani öz biraz fıtratla ilgili bir şey.
Tabii.
Oraya götürüyorum ben.
Aynı oraya zamanda, şöyle gelebilir miyiz? Hı. Gelebilir miyiz? Belki de öyle toparlamaya başlarız. Önümüzdeki programda buradan bir açılırız.
Eyvallah.
Gideriz inşallah hocam. Şimdi çok önemli bir cümle kurdunuz. Yani çoğu her biri birbirinden tamam. Önemli ama ben kendi aldığım notlarda. Araç haline getirme gibi bir patoloji var Batı'da.
Tabii.
Şimdi bunun iki tane, iki ayrı disiplinde beni çok rahatsız eden örneğini vereyim. Bir tanesi bilimin, yani Batı'nın kendi ideolojisi, ilim demiyorum, bilimin geldiği noktada tek işinin teknolojiye hizmet etmek oluşu. Yani faydasal bir şey haricinde bilimin şu anda hiçbir esprisi yok Batı'da. Hı. Teknolojiye hizmet etmek oluşu. Öbür türlü de dönelim. Hukuk veya siyaset bilimi alanından bir kavramdan örnek verelim. insan hakları kavramı dediğimiz zaman da bugün geldiği nokta, ki bunu Kostas falan gibi çoğu düşünür de artık ifade ediyor. İnsan hakları dediğimiz noktada tek geldiği konu, insan haklarının evrenselliği ilkesini kullanarak bütün dünyada kendi istediği yönetsel modelleri oluşturmanın baskı aracını kullanma. Yani alıyor iki tane kavramı, bir araç haline getiriyor. Buradan şuna gelmek istiyorum. Acaba bu adamların dibinde, dedik ki hep kaçıyoruz ama oraya götürüyor bizi, bir hikmet ve değer olgusu olmayışı mı bu hale getiriyor bunu?
İşte şu, mesele şu. Yani kültür en büyük küfürdür meselesine geliyor. Kültür en büyük küfürdür ne demek? Kültür değişkenlerin sabite katına yükseltilmesi demek.
Hocam, kültür değişkenlerin sabite kavramına katına
yükseltilmesi. Sabitelerin yitirilmesi ve değişkenlerin sabite katına yükseltilmesi. Yani burada özellikle vurgulanması gereken şey şuydu. Kültürün en büyük küfür olarak
neyi örtüyor?
Tanımlanabileceğini
oradan söyledim. Gidelim o zaman. Küfür örtmek
şey,
neyi
sabiteler.
Örtüyor? Sabiteler. Bravo.
Yani dolayısıyla sabiteleri olmayan, özünü yitirmiş, dolayısıyla özgürlüğünü yitirmiş bir yerde değişkenler sabite katına yükseltilir. Yani insanlar sabitesiz yaşayamaz. Yani o yüzden insan dik, evet, ayakta durur. Değil mi?
Evet.
Yani omurgasız insan nefes alıp verebilir mi? Yani
yok.
Bir şekilde ayakta durabilir mi?
Yok.
Hayatı sürdürebilir mi? Olmaz. Yani dolayısıyla sabitesiz, fizik kanunu bu. Sabitesiz ayakta duramazsınız. Yani ayakta duramayınca etrafınıza kendinizden emin bir şekilde bakamazsınız.
Peki ne
adımlarınızı
yaparsınız?
Adımlarınızı emin bir şekilde atamazsınız.
Aslında fark etmeden sabiteler üretmeye başlarsınız.
Yani işte tam oraya geliyorum. Yani insan sabitesiz yaşayamaz. Dolayısıyla sabitelerini yitirmiş insanlar veya toplumlar veya medeniyetler eninde sonunda kaçınılmaz olarak değişkenleri sabite katına yükseltmekten kendilerini kurtaramazlar.
Kurtaramazlar.
Yani insan sabitesiz yaşayamaz. Değişkenleri o yüzden kaçınılmaz olarak sabite katına yükseltir. O yüzden bizde değerler yoktur. Bizde değerler yoktur. Bizde sabiteler vardır. Tamam mı?
Bravo.
Yani değerler dediğimiz şey
sabitelerden,
değişkenler üzerinden inşa edilir.
Sabitelerden ürediği kadar kıymetlidir değer o zaman. Değil mi? Yani
sabiteyle ilişkisi oranında.
Sabiteyle ilişkisi oranında değerin kıymeti var.
Tabii. Yani dolayısıyla sabiteyle ne kadar irtibatlıysa o kadar değerlidir. Yani hakikat ve hayat meselesi. Medeniyet de burada giriyor devreye aslında. Yani biz medeniyet ne değildir, nedir ne değildir, bir medeniyet fikri yoktur falan hikayesi üzerinden girdik. Bu birkaç program kaldıracak, götürecek, en anlaşılıyor.
O zaman müsaadenizle o şöyle bir bağlayabilirsek bağlayalım. Sonra da önümüzdeki hafta devam etmek üzere programımıza son verelim. Çok önemli cümleler kullandınız hocam. Bir tanesi de sabitesiz insan veya toplumu yaşayamayacağı için bir sabite üretme zorunluluğunda kalışı ve sabitede üretişi. Ben bunu şuna algılıyorum biraz. Nasıl insan rasyonel bir yaratık olduğu için rasyonalize etmeden bir şeye inanamaz veya devam edemez. İşte maalesef, maalesef burada üretilen sabiteler adeta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği gibi insanların taptıkları arasında en şerli olan kendi nefsidir, heva ve hevesidir buyruluyor. İşte bu sabiteler üretilense, bir sabiteden bir kere kopunca, ki bizim tek sabitemiz hakikattir malumunuz. Kendi kurguladığı sabite aslında kendi heva ve hevesinin sabiteleri olmuş oluyor.
Tabii. Yani aslında burada hikaye şu. Bütün mesele bu. Yani bizim spesifik olarak bizim toplumun sürüklendiği yer, genel olarak da bütün dünyanın sürüklendiği yer burası. Yani mevcut değerler, mevcut kültür bakın oradan gidin. Mevcut kültür, yani batıdan gelen bir kültür var. Postmodern kültür var. Eşcinselliği dün lanetliyordu bunlar. Ya. Şimdi değer olarak algılıyorlar, konumlandırırlar. Eşcinselliği tartışmaya kalkışan insanları aforoz ediyorlar. Yani ilk önce lokal ölçekte başladı bu. Mesela krema üzerinde, batıdaki krema üzerinde, elitler üzerinde inanılmaz bir baskı aracı olarak kullanıyorlar. Yani mesela çeteleşme oldu. Eşcinsellik dalgası batıda özellikle ülkeyi yöneten, kültürüne, medyasına, siyasetine hakim olan kesimler arasında yaygınlaşmaya başladı. Yani okumuş yazmış literati arasında yaygınlaşmaya başladı. Ondan sonra çeteler oluştu. Tamam mı? Yani çünkü işin kabul edilmeyen, onaylanmayan bir tarafı var. genel olarak Batı'da da geçmişten gelen bir şey var. Yani dolayısıyla çeteler oluştu.
Mahalle baskısı kuruyorlar ya. Yani.
Müthiş bir mahalle baskısı süper oldu. İşte. Müthiş bir mahalle baskısı kuruldu. Yani kültür şimdi şu an bize dayatılan kültür bu. Kültür tamam mı? Bütün dünyaya dayatılan kültür
yani,
bu.
Yani hakikat kültür, sabitesinden bir kere koptu mu nerede duracağı belli değil.
Şaftınız kayıyor. Yani dolayısıyla ayağınızı bastığınız yer ayağınızın altından kayıyor. Ya. Yani zeminin sağlam olması lazım. Zeminimizi yitirdiğimiz zaman ayakta duramayız ya. Yani sürükleniriz. Yani o yüzden ben şunu görüyorum. Bak Batılılar bunu gördükleri için Çin'le uğraşmıyorlar. Bakın Çin'le uğraşmıyorlar. Hint'le uğraşmıyorlar. Yani Hindistan, Çin falan üstelik geliyor. Amerika'ya geçmek üzere.
O bir şekilde dönüştürürüz diyorlar onu. Belki de dönüştürdüler bile. Tabii dönüştürdüler
başladı.
Bile.
Yani şu an vaftiz ediliyor. Yani Çin vaftiz ediliyor.
Çok güzel oldu.
Çin kapitalist paganizm tarafından
şu anda vaftiz ediliyor.
Ama İslam'ı vaftiz edemeyeceklerini anladıkları için bizimle uğraşıyorlar. Yani bizim sabitelerimiz muhkem ama biz muhkem değiliz. Biz berbat durumdayız. Sabitelerimizi tepe tepe kullanıyoruz. Yani bizim değerlerimizi, dinamiklerimizi tırnak içinde sabiteden beslenen, sabitenin beslediği ve bizi besleyen tırnak içinde değerlerimizi biz tepe tepe kullanıyoruz. Tepe tepe harcıyoruz. Kullanıyoruz derken onu söylüyorum. Tepe tepe harcıyoruz. Nasıl bir nimetin üzerinde oturduğumuzun farkında değiliz ya. Ben o yüzden şöyle bir cümle kuruyorum. Yani biraz göz rahatsızlıkları üzerinden, göz şeyinden belki öyle bitirebiliriz. Bilmiyorum.
Buyurun hocam.
Yani Batılılar miyoptur.
Bu astigmat mı?
Ya bak şimdi. Batılılar miyoptur, uzağı göremezler. Kendileri dışındakileri görmezler, göremezler.
Tamam.
Müslümanlar
hipermetrop, yakını
göremiyorlar. Hazinenin üstündeler. O hazinenin üstündeler. O hazinenin farkında değiller. Doğulular, yani Hintler, Çinler, özellikle Japonları falan kastederek söylüyorum. Onlar da astigmattır. İki arada bir derededir. Bulanık görürler.
Tamam. Hangisi doğru, hangisi yanlış onu göremiyorlar.
Tabii. Yani bu yani biz bir şekilde neyiz? Neredeyiz? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Sorularını iyi sormamız lazım. Yani dolayısıyla bizim kurucu kavramlarımızın, yani medeniyet bunlardan biri, kurucu kavramlarımızın bize ait olması lazım. Yani kurucu kavramlarını bilmeyen, dolayısıyla yitiren toplumlar neyi kuracak, neyi koruyacak? Yani işte korumaktan bahsediyoruz, muhafazakarlıktan bahsediyoruz değil mi? Yani koruyalım, kuramamışsınız ki koruyamıyorsunuz. Dikkat ederseniz muhafazakarlaştıkça dini darlaştırıyoruz. Dindarlaştıkça dini darlaştırıyoruz. Yani dindarlaşma bir... Yani içinde yaşadığımız süreçte dini darlaştırma biçimidir.
Dindarlaşma bizde dini darlaştırma oluyor.
Tabii.
Hocam burada isterseniz programımızı...
Kuramazsanız koruyamazsınız.
Önce kuracağız, tabii sonra koruyacağız. Neyi koruyacağımızı bileceğiz
onun
yani.
Onun çilesini çekeceksiniz. Çile çekmeden olmaz. Hakikat herkese lütfedilmez. Şöyle hakikat çilesi çekene, bedeli ödeyene, bedelini ödemeye, çilesini çekmeye hazır olan insanlara lütfedilir. Ve dolayısıyla eğer hakikatin gereği yerine getirilemezse o lütfedilen
nimet geri alınır.
Çok feci bir şekilde alınır.
Evet. Bedeli hocam çok ağır olur. İsterseniz bu ünlemin altına bir söz söylemeyelim.
Eyvallah.
Çok güzel bir ünlem oldu her anlamda, her nimet anlamında. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Sayın Yusuf Kaplan hocamızla Medeniyet Yolculuğu programımızın ilk bölümünü sona erdiriyoruz. Devam eden günlerde, haftalarda aynı saat ve günde birlikte olmak dileğiyle çok önemli noktalara temas ettik. Sadece bir böyle gösterdik, çektik değil mi hocam?
Evet, öyle.
Şimdilik böyle. İnşallah tek tek her birini açmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Selam eder sizleri, kainatın varlığının hakiki sahibi Cenab-ı Hakk'a emanet ederiz efendim.